Ayrım 26.
Bilmenin üç yolu vardır. Duyular yoluyla, tutarsız bir anlayışla ve pratik akıl yürütmeyle bilmek. Kant'ın pratik akıl yürütme adını verdiği aynı zamanda ahlaksal akıl yürütmedir. Fakat kurgusal ya da kuramsal akıl yürütmeyi izler. İki tür akıl yürütmenin bileşiminden bilgimizin tam ifadesi doğar. Birisi dünya, diğeri özgürlükten oluşan iki dünya olduğu gibi iki ben vardır. Doğa yasalarına bağlı olan ve onunla işleyen görgül ben ve özgürlük dünyasına ait olup ahlaki bilinçle elde edilebilen saf ben. Julian Marius'in mükemmel Kant çözümlemesine göre Kant için tek iyi şey sevdiğini saf görev saygısıyla seven iyi istençtir. Kant'ın ünlü kategorik zorunluluğu oldukça koşul dışı ve mutlaktır ve ahlaksal yasalarla uyum içindedir. Doğanın evrensel yasaları olarak işleyecek biçimde hareket etmektir. Kant, din ve ahlakın metafizik yoluyla bilgi alanı dışında ve inanç alanı içinde yer alması gerektiğini de düşünmüştür ve dünyanın ahlak yasalarının kılavuzluğuna uymasının, olanaklı olmasının, üstün bir varlığın, Tanrı'nın varlığını da kabul etmekle aynı anlama geldiğini belirtmiştir. Böylece Kant, bütün evreni aydınlığa boğan, her insanda bulunan altından iyilik zerresinin oluşturduğu göksel bir ışık yaratmıştır. İnsan soyu için önemli olan kuram değil, praksis, eylemek olabilir. Özgürlük ve eylem Kant felsefesinin anahtarlarıdır ve bu felsefe gerçekte mutlak amacı insanın kendisini bilmesi gereğini ortaya koyan metafiziğinin yüce nesnesi, insan olan antropolojidir. Kant'ın izleyicileri onun metafiziğini yorumlamaya ve felsefi sisteme dönüştürmeye çalıştılar. Bu izleyiciler arasında yeni Kantçı idealistlerden Fichte, Schelling ve Hegel, Kantçılığın yorumlayıcıları Chuan ve Natorp, metafizikler Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey, Bergson ve görüngü bilimi Brentano tarafından öngörülmüş olan Husserl ve son olarak Carl Jaspers ile dirimsel akıl kavramıyla Ortega Gasset vardır. Kant'ın idealizmi. Kant, Yunan ve Orta Çağ felsefesini izlemeyi reddetmiş ve kendisini bilgeliği aramaya adamıştır. Kant da Descartes gibi dünyanın kargaşa ve düzensizliğine özenle yaklaşmış ve onu düzenli bir evrene dönüştürmeye çalışmıştır. Bu yaklaşım tarihin akışıyla uyum içindedir. Kant, tarih felsefesi geliştirmiş olmasına karşın bir tarihçi değildi. Antik felsefe kendilerine büyük güven duyan kişilere karşı insanların beslediği güvenle doğmuşsa, yani Yunanistan'ın, Roma'nın, Avrupa'nın zırhlı savaşçısının güveniyle doğmuşsa, çağdaş felsefe de insana karşı en büyük güvensizliği duyan insanın, yani kuşkucu, burjuva ve kapitalistin huzursuzluğu ile doğmuştur. Kant'ın metafizik felsefesi onun milliyeti ve kalıtımından etkilenmiştir. Çiçeklerin, kuşların, mavi göklerin ve yıldızların güneşli dünyasında dışa dönük bir yaşam süren güneyli çevresinin fazlasıyla farkındadır ve Ortega Gasset gibi felsefesini bunun üstüne kurar. Kuzey insanı özellikle de bir töton, sis ve duman içinde yaşar ve güneşsiz çevresinden kurtulup sığınabileceği bir iç dünya, söylemek gerekirse kozmik rüzgarlarca kırbaçlanan bir ıssız atol arar. Bu yüzden yalnızca kendi ruhunun aynasına yansıyan dünyayı görmektedir. Kant'ın kişisel yalnızlığı yalnızca onun dostluk için kıvranmasını değil, ona başka senlerle bizi oluşturma olanağı sağlayan yemek davetleriyle bu kanıtlanmaktadır. Alman ruhunun özlemlerini kendi beninde kapalı kalmış ve her şeye kuşku ve öznellikle yaklaşan insanı da yansıtmaktadır. Birçok başka filozof gibi Kant da yalnızlık içinde biridir. Ancak yalnızlığı bilen biri ruhsal içtenliği de bilir. Kant'ın idealizmi, bilincin temelinin ancak öznel konum ve düşüncelerle kabul edileceği, gerçekliğin de düşünsel olduğu ve gerçekliği oluşturan nesnelerin ancak insan tarafından kavranıldığında gerçeklik kazanabilecekleri düşüncesine dayanır. Böylece düşünceler gerçeklikten fazlasını ifade ederler ve şeylerin nasıl olması gerektiğinin de kaba çerçevesini oluştururlar. Aynı Michelangelo tarafından yaratılan dev ve güçlü taştan figürlerin onun görüşünü yansıtması gibi. Devasa mermerleriyle Michelangelo tanrılara meydan okudu. Onlara insanları zayıf ve çelimsiz yaratmak yerine nasıl yaratmış olmaları gerektiğini gösterdi. Kant ve Don Quixote. Kant, Rousseau gibi derbeder bir çingene olmayıp düzenli bir insan olduğundan düzenli bir yaşam düşü görüyor. Kişisel yaşamında her şeyi günlük kurallara göre düzenleme arzusu duyarken felsefesini de metafizik kurallara göre düzenliyordu. Königsberg'deki evinde her şeyi saatin tiktaklarına göre ayarladığı gibi evrenin yaşamını da kendi düşüncesinin düzenli tiktaklarına göre uyarlama peşindeydi. Sokrat gibi Kant da akademik yetki peşinde değildi. Sonunda çok geç de olsa bunu da elde etti ama. Bilgeliği bilgiye, düşünceyi algıya yeğledi. Duyguyu akıl yoluyla ödev düzeyine yükseltmeyi yeğledi. Ve ahlak bilimini karmaşık felsefe düzeneğinin önemli bir parçası yaptı. Kant'ın ahlak biliminin zorunluluğun felsefesi olmasının nedeni budur. Don Quixote gibi Kant da gerçekliği reddetti ve onu alt etmeden önce zihninde biçimlendirmek zorundaydı. Don Quixote'u mızrağıyla yaptığını akıl yürütmesiyle yaparak, şafak ışıklarıyla düşüncenin yollarına düşerek karmaşık ve biçimsiz dış gerçekliği estetik ve evrensel bir bütüne dönüştürmek için saldırıya geçti. Onun Kopernikçi başarısı da böyle bir şeydi. Aklı düşünme alanından kurma alanına taşımak. Nesnenin yönettiği anlak değil, anlağın yönettiği nesne diyordu. Bilmek onun için evreni yönetmek demekti. Bu anlamda Kant dinamik ve Don Quixote vari bir filozoftu. Kavgadaki amacı olanın yerine olması gerekeni geçirmekti. Dolayısıyla Kant'ı anlayabilmek için önce onu tanımalıyız. Önce Platon'un yaşamını öğrenme sıkıntısına girmeden çok fazla Platonculuk sözü ediyoruz. Platon'un yaşamı tekrar bakıldığında gerçekten trajikti. Ve Descartes'ı da yalnızlığını görmeden kavramak olanağı yok aslında. Kant'ın düşünceleri de özel bir kişi olduğu için ona geliyordu. Bu tür düşünceler yalnız ona gelebilirdi. Çünkü onun kişiliği ve çevresi, beni ve dünyası buydu. Aynı zamanda Toulouse, Lautrec'in çarpık gövdesi ve sapkın erotizminin kendisini yönlendirmesiyle o erotik ve grotesk dünyayı resmedebilmesi gibi. Bir yazarın ya da filozofun kalemi bir ressamın fırçası gibi. Yalnızca gövdesinin dürtüleriyle değil, her şeyden önce beyninin emrine itaat eder. Beyni de içinde yaşadığı zaman ve mekanın etkisi altındadır. Ünlü ünsüz hangi insanın yapıtlarını anlamaya çalışırsak çalışalım, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Filozofun başarıları. Kant'ın destansı başarısı büyük bir sorunun kökünden yola koyulmasında yatar. Ne yazık ki bu kökten büyüyen çiçeği bize sunamadı. Platon gibi esininin olgunluğuna erişmesine karşın bunu yapamayacak kadar yaşlıydı. Milletli Thales'ten beri yapıla geldiği gibi varlığın kökenini merak etmek yerine ve Thales'le birlikte bunun su, Platon'la ida, Leibniz'le monat olduğunu söylemek yerine Kant varlık düşünmektir yanıtını verdi. Varlığın ne olduğu konusuyla özellikle ilgileniyordu. Nesnelerin bizim kendimizin onlara yüklediğimiz anlam olduklarını ve insanın kendisiyle değil, dünyanın nesneleri ile meşgul olması gerektiğini söylüyordu. İnsan düşünmek için değil, yapmak için yaşar. Onun saf aklı belki de dirimsel akıldır. Kant'ın büyük yanlışı belki de bakış açısını aşkın idealizm olarak tanımlamaktı. Çağdaşları onun fiziksel nesnelerin gerçekliğini reddeden, onların idea olduğunu kabul eden bir idealist olduğunu düşündüler. Tersine doğa bilimci olan Kant, dünyayı evrenin merkezindeki tahtından indiren Kopernik devrimini destekliyordu. Böylece insan soyu Darwin'in insanı yaratılışın zirvesindeki tahtından indirip evrimin bir halkası haline getirmesi gibi ya da Freud'un bilinci insan zihninin merkezi olmaktan alıp bilinç dışını gerçek fiziksel eksen ve birikim haline getirmesi gibi kendi yerini bilmekte önemli bir ders almıştı. Kant'a göre dahi filozof pratik ve kozmopolit filozoftur ve felsefenin gerçekliği insan gereksinimleri adına içerdiklerindedir. Kant'ın kendisine sorduğu dört büyük soru onun felsefi disiplinini özetler. Neyi bilmeliyim? Bunun yanıtını metafizik verir. Ne yapmalıyım? Yanıtı etik verir. Ne umabilirim? Yanıtı din verir. İnsan nedir? Yanıtı antropoloji verir. Dört sorunun da yanıtını veren, kesin konuşmak gerekirse, antropoloji insanın bilimidir. Dört sorunun da yanıtını veren, kesin konuşmak gerekirse, antropoloji insanın bilimidir. Yani Kant, hasta ve sağlıklı insanla ilgilenmeleri ve onları düşünmeleri gereken hekimler için önemli bir filozoftur. Kant'a göre her şey insana ilişkindir. İnsanın düşüncesi gerçekliği yansıtmaz ya da taklit etmez, onu yaratır. Kant kendi Kopernik devrimiyle düşünceyi yaratıcı, işlevli bir güç haline getirir. Premier Denseus gibi düşünce kanatlı baletleri yönlendirir ve tarih sahnesinde dünyanın nesneleri onun çevresinde dans ederler. Ya Tanrı diye soran çıkabilir. Dünyayı öncelikle ustası, Tanrı olmayan sonsuz bir ülke olarak gören Kant, Prusya kralı ile ters düşmüş ve olgunluk çağında din üstüne yazması yasaklanmıştı. Yaşamı boyunca önce Tanrı kavramının varlığını zihinden atmaya çalıştı, sonra onu yüreğinde yeniden yarattı. Saf aklın eleştirisinde Tanrı'nın varlığını reddetti, ancak pratik aklın eleştirisinde onu yeniden yarattı. Ama Tanrı'ya bakarken insanı keşfetti. Başka bir filozofun gözüyle filozofun portresi. Filozof Johann Gottfried Herder, Kant üstüne güzel bir deneme yazmıştır. Lewis Whitebeck'in çevirisiyle şöyledir. Filozofla tanışma şansım oldu. Benim öğretmenimdi. Olgunluk döneminde bir gencin canlılığına sahipti ve sanırım çok ileri yaşlarında da bunu korudu. Düşünmek için yaratılmış geniş alnı, vakur neşe ve coşkunun otağıydı. Sözler dudaklarından düşünceyle dolu olarak dökülürdü. Oyun, zeka ve mizah yeteneği vardı. Dersleri en eğlendirici sohbetlerdi. Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius ve Hume'u incelemiş, Newton, Kepler, doğa yasalarını ve fizikçileri araştırmış olan zihni, aynı biçimde Rousseau'nun en yeni eserlerini ve bilimin son keşiflerini kavramıştı. Hepsini tartıyor ve daima doğa ve insanın ahlaksal değeri konusunda yansız bilgiye ulaşıyordu. Ders ve konuşmaları insanlık tarihi, halkların tarihi, doğa tarihi ve bilim, matematik ve gözlemlerden kaynağını alıyor ve onlarla canlanıyordu. Hiçbir kötülük, mezhep, ön yargı, ün hırsı ona gerçeği genişletmek ve aydınlatmak yolunda en ufak bir etki yapamazdı. Başkalarına da kibarca kendi adlarını düşünmeleri için etkiler ve zorlardı. Onun zihninde despotluğa yer yoktu. En büyük şükranlarla ve saygıyla adını andığım bu adam Immanuel Kant'tı. Sürekli barış. Kant'a göre sapık mizah duygusuna sahip Hollandalı bir hancı, bir mezarlık resmiyle birlikte hanının girişine sürekli barış yazılı bir kağıt asmıştı. Ama bu aynı zamanda Kant'ın huzura adadığı bir denemenin de adıydı. Ve Kant'ın küçük kitabı, bütün siyasetçi ve devlet adamlarının bunu ezbere bilmeleri gerekir, bizi Kant'ın zihni hakkındaki araştırmada son uçuşumuza kaldırıyor. Onun barış hakkındaki düşünceleri Birleşmiş Milletler kadar günceldir. Kant'a göre barışın temeli özgürlüktür. İnsan doğaya egemen olmuştur ama hiçbir insan araç olarak kullanılamaz. Herkes kendi başına bir amaçtır. Her bireyin özgürlüğü yalnızca herkesin özgürlüğünün güvence altına alındığı sınıra kadar sınırlandırılabilir. Kant zorlama yerine ahlakı yeğler. Savaşı zorlamanın en vahşi biçimi sayar. Terk edilmesi gerektiğini düşünür. İnsan soyu özgürlüğü yaratmak gereğiyle uygarlığı inşa eden, doğadan çıkmış tarihsel bir bütün olarak kabul edilmelidir. Ancak insan soyunun tarihsel bir birim olarak ele alınmasıyla insanın kaderine kendi türünde mükemmelliğe erişebilecek hayvandan ayrı bir kadere hükmedebileceği umudu yaşatılabilir. Bir yerde savaşla ortaya çıkan yanlışlık bütün gezegende kendisini hissettirir. İnsan tarihi düzenli olarak ilerleme kaydeden bir sistemdir. Kant insanlara özgür doğdukları için değil, özgür karar verme sorumluluğuna sahip oldukları için özgür olduklarını öğretmeye çalışmıştır. Bu nedenle Fransız ve Amerikan devrimlerine sıcak bakmış ve barış üstüne dobra dobra konuşmuştur. Sözünün yiğitçe oldukça açık çağrısına kulak verelim. Düzenli ordular zamanın içinde ortadan kalkmalıdır. Hiçbir devlet zorla başka bir devletin anayasa ve yönetimine müdahale etmeyecektir. Siyasal yapı her ülkede cumhuriyetçi olmalıdır. Yabancı yetkiyi kabul edip etmemek de üstün olan bizim seçme gücümüzdür. Ne kadar yüksek olursa olsun etik kavramlar açısından üstün bir temel olarak baskıcı bir yönetimi kabul edemeyiz. Çünkü böyle bir yönetimin ahlaksal olup olmadığına karar vermek bizim sorumluluğumuzdadır. İnsanların hukuku özgür egemen devletler federasyonu tarafından oluşturulmalıdır. Dünya yurttaşlığı hakkı evrensel hoşgörü koşullarına göre sınırlandırılmalıdır. Ve altından bir küpe gibi ezeli barış konusundaki gizli cümlesi geliyor. Kamu barışının olanaklılığı koşulları konusunda filozofların dizemleri zihinde doğacak ve savaşa hazırlanan devletlerce öğrenilecektir. Bu düşünceler Kant'ı yüzyılımızın öncüsü ve geleceğin özgür insanının yaklaşık 200 yıl önceden çağdaşı yapıyor. Kant'ın 71 yaşındayken yayımladığı Sürekli Barış, 1795 adlı demokrasi, liberalizm ve savaş karşıtı düşüncelerle dolu madenindeki sayısız mücevherden yalnızca birkaç tanesini alıntıladı. Bu tür görüşler o zaman devrimciydi. Cenevre'de Milletler Cemiyeti ve San Francisco'da Birleşmiş Milletler Sözleşmelerini hazırlayan devlet adamlarının düşüncelerinde etkileri olduğunda kuşku yoktur. Bugün Birleşmiş Milletler'in demokratik üyesi olan her ülke barış için Königsberg'deki aşırı sade evinde 200 yıl önce yaşlı filozof tarafından yazılan bu basit kurallara el atmalıdır. Filozof yalnızlık ve yalıtılmışlığının kendisini dünya barışını düşünmekten alıkoymadığını da göstermiştir. Immanuel Kant insan ve filozof olarak böyle biriydi. Onun yaşamında beni, onun küçük evreni olan küçük kasabada ama onun ruhsal dünyası zaman ve mekan sınırı tanımaz katedraldeki mezar taşına kazınan kendisinin kaleme aldığı yazı kadar etkileyen bir şey daha yoktur. Üstümde yıldızlı gökler, içimde ahlak yasası. Akıl ve romantizm. Avrupa uygarlığında deneycilik ve aydınlanma çağını izleyen dönem, tuhaf bir biçimde bölünmüş bir dönemdir. Akıl çağını romantizm çağı izledi. Duyguların egemenliği, aklın egemenliğinin yerine geçti. 18. yüzyılın son 10 yılları, bireyi toplumsal ve siyasal bağlardan kurtarmayı amaçlayan, geleneksel ahlak ve estetik değerlere karşı başkaldırıların yükselişini de gördü. Romantik akımın ilk büyük kişiliğini Jean-Jacques Rousseau olmasına karşın akım ilk dönemlerinde başta Almanya'da gelişti. Almanya'da Sturm und Drang dönemi, romantizmle birlikte genç kuşağın soğuk klasizme ve toplumsal yaşamın katı kurallarına ve kalıplarına karşı büyük bir başkaldırıdır. Çıkış kapısını aşırılığın ve doğaüstünün albenisiyle melankolide bulan tutkuların yüceltilmesidir. Romantizm aynı zamanda gelişen bilimsel devrimin ve sanayileşme afetinin karmaşasına karşı duyulan tepkiyle de işbirliği içinde oldu. Buradan kendisini adaletsizliğe karşı nefretle ve insanın doğal haklarına karşı tutkulu bir inançla dile getiren insancıl bir ruh doğmuştu. Romantikler edebiyatta gizemciliği ve kişisel duyguları vurgulayarak üzüntü veren ve insanı bitiren kuruntularla bulanmış karanlık düşünceleri dile getirdiler. 1774'te Johann Wolfgang von Goethe, Alman romantizmin devi, genç Werther'in acılarındaki kötü talihli kahramanını yarattı. Bu kahramanın aşk yüzünden ölümü, bütün Avrupa'da intihar dalgasının yayılmasına neden oldu. İngiltere'de romantik şairlerin en ünlüsü Lord Byron'du. Tutkulu kahramanları zamanın anlayışıyla mükemmel bir uyum gösteriyordu. Coşkulu ve duyarlı John Keats, doğaüstünün şarkısını söylüyordu. Shelley'in İskankar mısraları aşırı tutkulu duyarlılığa can vermekteydi. Yazdığı kadar romantik biçimde Liguria denizinde çıkan bir fırtınada boğularak öldü. Fransa'da romantizmin öncüleri ateşli romancı René de Chateaubriand ve rakibi Mime de Staël'di. Victor Hugo, Alfred de Musset, Stendhal peşlerinden geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde romantizm William Galbraith'in şiirleriyle başladı ve Edgar Allan Poe'nun dehşet dolu yapıtlarıyla gelişti. Romantik dönemin Constable ve Turner, Delacroix, Ingres gibi ressamları klasik formlardan olabildiğince kaçındılar. Manzara resimlerine, ortaçağ kahramanlarına, oryantal sahnelere yöneldiler. Almanya'da romantizmin çocuğu idealist felsefeydi. Babası ise en romantik olmayan filozof Immanuel Kant'tı. Kant, Königsberg'de Almanya'nın en kuzeydoğu köşesinde 1724'te doğdu. Bir eğer ustasının oğluydu. Ailesi katı Hristiyan ahlakına bağlı Pietist mezhebindendi.